Ayrım 17. Kadınlar Dekameronu. Julia Woznesenskaya. Sayfa 177. 4. öykü. Nomenklatura kadını Valentina, bir seks gangsterini beklenmedik ama etkili bir biçimde nasıl saf dışı bıraktığını anlatıyor. Olay geçen kış oldu. Puşkino'da oturan milis kuvvetlerinden bir albay arkadaşımız bizi doğum gününe davet etti. Kocam işini bitirir bitirmez hemen oraya gitti. Benim ise bir görüşmem daha vardı. Ve ancak saat akşam 8'e doğru Puşkino'ya varabildim. Tahmin edilebileceği gibi tren garının önünde bir tane bile taksi yoktu ve otobüslerin kaçta gelecekleri belli olmadığı için de onlara güvenmek imkansızdı. İnsanı ısıran soğukta beklemek hiç de eğlenceli değildi. Hele diğerlerinin çoktan sıcacık yerde neşeli neşeli konuşup içtiklerini düşündükçe. Bu nedenle gideceğim yere yürümeye karar verdim. Neyse ki Arkadi çok uzakta oturmuyordu. Fakat yolun bir parktan geçtiğini ve karanlıkta insanın kendini orada daha da sakınması gerektiğini bu arada hiç düşünmedim. Daha pek uzağa gidememiştim ki arkamda karın üzerinde şüpheli bir ayak sesi duyup başımı arkaya çevirdim. Bir adam, açık bir dubjonka, kıpkırmızı bir surat, son derece açık renk gözler, yani beni ya da astragan mantomu istiyor diye düşündüm. Tam o sırada adam da mantoma saldırdı ama sırtımdan çıkartamadı. Sadece göğüslerimden yakalayıp beni çalılığa doğru sürükledi. Oracağa düştüm ve bağırmaya başladım. Adam sesini kes diye suratıma tısladı. Yoksa arkadaşlarımı uyandırmak mı istiyorsun? Şuradaki barakada kafayı çekiyorlar. Bir kadına üç erkek. Onlar için harika bir eğlence olur bu. Ve kaba kaba güldü pis sarhoş. Ben sesimi kesip kendimi ellerim ayaklarımla korumaya çalıştım. Ama herife karşı gelmek imkansızdı. Kürküm bana engel oluyordu. Şapkam gözlerimin önüne düşmüştü. Bir köstebek kadar kördüm. Herif çoktan önünü açmış, organını dışarı çıkartmış, karnıma bastırıyordu. Kocaman ve bir masa ayağı kadar sert bir şeydi bu, inanın ki. Ellerimle çılgınca vuruyordum ama herif her seferinde organını tekrar yerine koyuyor ve çorabımla donumu yırtıyordu aynı zamanda. Tam heyecanlı yerinde kestiğim için özür dilerim ama size bir şeyi izah etmem gerekiyor. Daha önce de söylediğim gibi gri renkte bir astragan manto vardı sırtımda ve diğer her şeyim de güzel şeylerdi. Büyük para karşılığında satın aldığım Fransız çizmeler, kutup ayısı kürkünden yapılmış şapka ve Kanada malı eldivenler. Anlayacağınız kibar bir hanım gibi giyinmiştim. Size bunları anlatmamdaki neden sadece ufak bir ayrıntıyı belirtmek için. Kanada eldivenleri ilkokul çocuklarının eldivenleri gibi bir bant ile kollara dikilmişti. Dalgınlığımdan eldivenlerimi hep bir yerlerde unuturum. Bu eldivenler bir arkadaşımdan bana hatıra olduğu için bunları kaybetmek istemiyorum. Bu nedenle bu noktada şıklığa boş vermiştim ve işte kurtuluşumu iple dikilmiş bu eldivenlere borçluyum. Bir dişi aslan gibi boğuşuyordum. Ayaklarımla tekmeler savuruyor, ellerimle vahşice vuruyordum. Ama artık yavaş yavaş kuvvetimin de tükendiğini hissetmeye başlamıştım. Nefes nefeseydim ve kalbim sanki ağzımın içinde atıyordu. Birdenbire herif haykırdı. "Ah, adi karı, bırak beni!" Üzerimden kalktı ve daha da korkunç bir şekilde böğürmeye başladı. "Bırak beni, bırak!" dedim. Kimin kimi tuttuğunu anlayamadım bir an. Bir ara benim sağ elimi pantolonun önündeki açıklıktan içeri sokmuştu. Zorla ben elimi geri çektiğim anda öyle hayvani bir sesle haykırmaya başladı ki ben bile irkildim. Ya o salaş kulübedekiler sesimi duyarlarsa? Sesini kes diye ihtar ettim herife. Ve benim ona değil de onun bana kendisini serbest bırakmam için yalvarmasının nedenini kafamın içinde çabucak bulmaya çalıştım. Sol elim serbestti. Sağ elimi bütün kuvvetiyle karnının altına bastırıyordu. Gözlerimden şapkamı çektim ve ne olduğunu görmek için eğilip baktım. Hey büyük tanrım, eldivenlerimin bantı herifin hayalarına dolanmış ve korkunç acı verecek şekilde düğümlenmişti. Sert bir sesle konuştum. Haydi ayağa kalk, oyunu kaybettin. Sözümü dinlemezsen hayallerini parçalarım. Her iki elini de birbirine dolamış, uslu uslu ayağa kalktı. Acıyan gözlerinden yaşlar geliyordu ama sakin davranmaya çalışıyordu. Beni bırak, sadece şaka yaptım sana diye yalvardı. Önce sen bana şaka yaptın, şimdi ben sana yapacağım. Gel dedim. Onu yola doğru sürükledim. Pençesinden uzakta olayım diye serbest kolumu dikkatlice uzatmayı ihmal etmeden tabii. Bu nedir? Beni neyle bağladın? Kanada'dan gelen bir organ bağı ile. Zorla kurtulmak istersen hadım olursun. Onu korkutmak istiyordum ama ya bana inanmazsa, ya kendini kurtarırsa, ne de olsa benden çok kuvvetliydi. İşte o zaman benden acısını çıkartırdı bunun. Ondan nasıl kurtulabileceğimi aklımdan hızla geçirmeye başladım. Onu doğum günü hediyesi olarak Arkadiye mi götürseydim acaba? Yoksa en yakındaki milis kuvvetlerine haber verip oraya mı teslim etseydim? Hayır, yolda insanların dikkatlerini üzerimize çekecektik. Ne de olsa siyamlı ikizler gibi birbirimize bağlanmıştık. Adam utançtan kendini korumaya kalkacaktı. Ve birdenbire varlıklarıyla beni tehdit ettiği arkadaşlarını hatırladım. Ve aklıma parlak bir fikir geldi. Planladığım şey belki çok adice bir şeydi ama neden onu koruyacaktım ki? Güzel dedim ona. Bu kadarı yeter. Cezanı çektin artık. Seni serbest bırakacağım ama bu bağı tek başına çözmem zor olur. Arkadaşların yardım etsinler. İki büklüm halde sen yalnız başına çözemiyor musun diye sordu. Hayır, bu şeyler öyle programlanmıştır ki insan tek başına çözmeye kalktı mı alarm çalar. Bu da milis kuvvetlerini harekete geçirecektir. Peki gidelim öyleyse. Ve beni barakaya götürdü. İçeride gerçekten de bu gibi havada vodka içerek ısınmaya çalışan üç adam vardı. Bize yardım etmeniz gerekir çocuklar dedim. Birinizin bir çakısı var mı? Bize anlamayan boş gözlerle baktılar. Çok acayip bir görünüm arz ettiğimiz muhakkak. Elimin nerede olduğunu tahmin edebiliyorsunuz tabii. İçlerinden biri cebinden bir bıçak çıkardı. Benim tutukluğum ceketinin önünü yukarı kaldırdı. Kendisini sıkı sıkı tuttuğum bant da meydana çıkıverdi. Ve işte orada öylece duruyordu. Ucunda eldivenlerimin sallandığı bir ipe dolanmış hayalarıyla. Adamlar gülmekten katıldılar. Çılgınlar gibi gülüyorlardı. Biraz yatışınca bu zavallıyı kesip kurtardılar. Bana da hayran kalmışlardı. Şeytan gibi bir kadın doğrusu. Karanlıkta çamaşırlarına uzanan eller kırılıverir. Benim aptal da sonunda benim Kanadamalı organ bağımın blöften başka bir şey olmadığını kavramıştı. Kendini bir sıranın üzerine attı ve utançtan başını dizlerinin arasına sokup kala kaldı. Ama ben artık gitmeliydim. Arkadaşlarım beni bekliyorlardı. Adamlardan ikisi bana refakat etmekte kararlıydı. Sen aslında korkak bir tavşancık değilsin. Kendini de kurtarmayı biliyorsun. Ama biz de ne yapmamız gerektiğini biliriz dediler. Üçüncüsü acı içindeki herifin yanında onu teselli etmek için kaldı. Bu oğlanın bundan sonra hiçbir kadına tecavüze yeltenmeyeceğinden eminim. Hatta başından geçen bu olaydan sonra kadınlarla olan ilişkileri de korkarım tamamen bozulmuştur. Valentina anlatırken kadınlar gözlerinden yaşlar gelene kadar gülmüşlerdi. Albina üzerine atılıp "Valya sen bir harikasın. Bu kahramanlığın için bir öpücüğü hak ettin." dedi. Diğer kadınlar da Valya'nın yatağının kenarına giderek ona sarılıp öptüler. Hala gülüyor, bir türlü sakinleşemiyorlardı. Gürültüye gece hemşiresi geldi. Ona bu neşelerinin nedenini anlattıklarında o da genel kahkahaya katıldı. Sonra toparlanıp kadınlara susmalarını söyledi. Hepsi yataklarına girip heyecanla Albina'ya kulak kabarttılar. 5. Öykü. Hostes Albina öyküsünde nasıl bir sadistin eline düştüğünü ve komşular olsun, yasa koruyucuları olsun hiç kimsenin o adamdan hesap sormaya yanaşmadığını anlatıyor. Çocukluğumda başıma gelenlerden sonra bir tecavüz olayının bana pek etkili olamayacağını düşünürsünüz belki ama yanılıyorsunuz. Tam tersine, eğer biriyle yatmak istersem yatarım ama eğer en ufak bir zorlama bile hissedersem bir roket gibi havalara fırlarım. Beni tanıyan erkekler buna saygı duyar, ona göre hareket ederler. Buna rağmen biri beni tuzağına düşürdü ve hem de öyle adi bir şekilde ki ona bunu ödetene kadar huzur bulamadım. Adı geçen bu genç adamı bir dansta tanıdım. Hiç de öyle rahatsız edici bir tip olarak görünmüyordu. Aksine sanki bir ana kuzusuydu. Onun bu hali hoşuma gitti. Onunla ara sıra birlikte sinemaya, yemeğe falan gittik. Onu daha yakından tanımak istiyordum doğrusu. Ama o öyle bir davranışta bulundu ki hem bana hem de kendisine zararı dokundu. Bir gün bana, "Yarın doğum günüm var. Birkaç arkadaş gelecek, sen de gel, çok sevinirim." dedi. Kabul edip adresini aldım. Cicilerimi giyinmiş, elimde doğum günü hediyesi bir torba, kararlaştırılan saatte kırmızı şapkalı kız gibi masum kapısında göründüm. Eşofmanları ile açtı kapıyı bana. Boş bir ev ve pejmürde kıyafeti beni çok şaşırttı. Evde ne bir misafir vardı ne de hazırlanmış bir masa, kutlama habercisi olan yemek kokuları. "Arkadaşları nerede?" diye sordum. "Daha geç gelecekler. Birbirimiz için vaktimiz olacak." Ona torbayı uzattım ve etrafı dikkatle süzdüm. İki odalı bir evdi. Bu da burada yalnız yaşamadığı duygusunu uyandırdı bende. Etraf müthiş dağınıktı. Her taraf elbiseler ve ayakkabılar saçılmıştı. Hepsi de kadın eşyalarıydı. Bütün bu öteberiler kime ait diye sordum. Karıma. Bugün tatile gitti de. Ha, şimdi çaktım durumu. Karın gider gitmez kafanda hemen iki kişi baş başa bir tatlı doğum günü partisi kutlama fikri uyandı, değil mi? Bu ne acele hayatım? Seninle nerede ve ne zaman yatağa gireceğimi ancak ben karar veririm. Anlaşıldı mı? Bu sözler üzerine bana sataşmaya kalkıştı ama parmaklarını vurdum. Çek ellerini. Böyle numaralara hiç tahammülüm yoktur. Paltomu getir. Doğum günü partisi erteleniyor. Belki böylece bana karşı nasıl davranman gerektiğini anlamış olursun. Ona öyle soğuk ve katı davranmak aslında pek içimden gelmiyordu. Çünkü ondan çok hoşlanıyordum. Yakışıklıydı. Ve gerçekten melek gibi bir yüzü vardı. Erkeklik saçmayan zarif ve çekingen tiplere her zaman bayılmışımdır. Ve o da böyle bir tipti. Tek kızdığım beni seks yapmaya zorlamasıydı. Bu konuda beni düş kırıklığına uğratmıştı. Kapıya doğru yürüdüm. O atik davranıp kapıyı kilitledi ve üzerime saldırdı. Delirdin mi? Bana karşı zor mu kullanacaksın? Senin gibi sümüklü bir herifle başa çıkmasını bilirim. Bekle dedim. Bunu şimdi görürüz dedi. Gözleri azgın bir kedininkiler gibi ufalmıştı ve kötü kötü bakıyordu. Aniden vahşi bir hayvan gibi üzerime atladı. Elleri sanki birer demir parçasıydı. Onun gibi zayıf, naif birinden beklenmeyecek ağırlıktaydılar. Üzerime yumruklar yağdırarak beni bir köşeye sıkıştırdı. Nefes alamıyordum. İmdat diye bağıracak halim bile kalmamıştı. Sonra beni yere yatırdı. Bütün hırsıyla karnımın üzerine, bacaklarımın arasına, göğüslerime saldırdı. İşte o zaman feci bir şekilde bağırdım. Sesimin duyulduğunu biliyordum. Yandaki duvardan müzik sesi geliyordu. Ama komşular radyonun sesini iyice açtılar. Benim imdat seslerimi duymak istemiyorlardı. Komşulardan yardım bekleyemeyeceğim belliydi. Ayakkabımın tekini çıkartıp pencereye fırlatmayı başardım. Cam kırıldı ve ayakkabı avluya düştü. Orada bir takım yaşlı adamlar oturmuş domino oynuyordu. Sesleri yukarıya kadar geliyordu. Ayrıca beni eve girerken görmüş, tepeden tırnağa kadar süzmüşlerdi. Tek ümidim onlardı. Bağırabildiğim kadar yüksek sesle imdat diye bağırdım. Aşağıdaki mırıltılar kesiliverdi. Şimdi milisleri çağıracaklar veya kendileri yukarıya gelecek diye sevindim. Ama ne yazık ki kimse görünmedi. Ve bu sadist herif bana vurmaya devam etti. Bana tecavüz ettiği anda da feci halde canımı yaktı. Göğüslerimi sıktı, vahşice saçlarımı çekti. İşini bitirdiği zaman iki eliyle boynuma sarılıp gırtlağımı sıktı. Sonra bıraktı, yine sıktı. En sonunda bana giyinmemi emretti. Yalın ayak yürümeyeyim diye karısına ait eski bir çift ayakkabı verip beni evden dışarı attı. Ertesi sabah vücudumdaki ağrılardan yataktan kalkamadım. Yüzümün ve vücudumun her tarafı pençe pençe çürümüştü. İş yerine telefon edip bana bir hafta ücretsiz izin vermelerini rica ettim. Teyzem ölmek üzere ve birkaç gün ona gitmem gerekli diye de yalan attım. Aslında ölmek üzere olan bendim. Ağrıdan kıvranmak bir yana, uğradığım hakaret nedeniyle de durmadan ağlıyordum. Birkaç gün sonra biraz ayağa kalkıp yürüyebildikten sonra mahkemeye bu domuz herifi şikayete gittim. Sorgu hakiminin adı Anochin idi. Tanık getirebilirsem olayla bizzat ilgileneceğini bildirdi bana. Ona bitişikteki ve aşağıdaki avludaki komşuların tutumlarının ne olduğunu anlattım. Bunun üzerine o yüzünü buruşturarak tipik bir olay. Tanıklar ifade vermek istemedikleri için cinsel zorbalığın büyük bir kısmı aydınlatılamıyor. Tahkikat de çok zorlaşıyor dedi ve bana evdeki insanlarla konuşmamı önerdi. Belki ağzını açıp tanıklık etme cesaretini gösterecek biri bulunabilirdi orada. Ben de hemen oraya gittim. Merdivende yöneticiyle karşılaştım. Genellikle zamanlarını avluda oturarak geçiren ve insanları izleyen emeklilerin nerede oturduklarını sordum. Ve bana söylenen her dairenin kapısını çaldım. Ama hiçbir sonuç elde edemedim. Bazıları bir şey görmedik, duymadık diye yalan söyledi. Bazıları bir şeyler duyduklarını ama hiçbir şey görmedikleri için tanıklık edemeyeceklerini açıklamaya giriştiler. Bazıları ise benimle konuşmadılar bile. Yüzüme kapılarını kapattılar. Hatta yaşlı bir kadın hiddetle haykırdı. Biz mazbut bir aileyiz. Bugüne kadar hiç kimse tanık olarak mahkemeye gitmemiştir. Müzik sesi işittiğim bitişikteki dairede bir general oturuyordu. Kapı açıldığında üzerinde üniforması vardı ve beni içeri davet etti. Ona bütün başıma gelenleri anlattım. Onun durumundaki bir adam asla bir korkak olamazdı, bundan emindim. Ama o beni dinledikten sonra bana ne cevap verdi biliyor musunuz? Mazbut, aklı başında kızlar kendilerini ifal ettirecek durumlara gelmezler. Benim kızımı kimse ifal edemez. Bu sözler bardağı taşıran son damla oldu. Onu pişman edecektim. Böylece tanık arama çabalarım fiyasko ile sona erdi. Elde ettiğim tek şey yöneticinin ayakkabımın tekini bana geri vermesiydi. Kadın onu ertesi sabah avluda bulmuştu. Çok pahalı ayakkabılar. Kimse aptalca sorular sormasın diye ben alıp saklamıştım dedi. Anoçin'e hiçbir şey elde edemediğimi bildirdim ve en azından vücudumdaki yaralar hakkında bir rapor vermesini rica ettim. Bunu da reddetti. Aydınlatılması ümidi olmayan hiçbir olayı ele alamam. Bununla kendimi zor duruma sokmuş olurum dedi. O da bana yardım etmeye yanaşmıyordu. Kimse yanaşmıyordu. Bu olayın en berbat yanı da buydu. O kadar berbat bir haldeydim ki kendimi öldürmek istedim. Bugün bunu yapmadığım için çok mutluyum. Gerçekten de bu sadisten ve de bu generalden intikamını aldın mı diye sordu Irina. O melek yüzlü, o doğum günü partisinin cezasını çekti. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Daha da çekeceği var, benden olmasa bile. Ve general, en iyisi ondan başka bir zaman bahsedeyim. İyi fikir diye atıldı Valentina. Her zaman biz kadınların çektikleri acıdan, uğradıkları hakaretlerden bahsetmeyelim. Gerektiği zaman kendimizi korumayı ve tatlı tatlı intikam almayı biliyoruz. Öbür gün için henüz kesin bir konu bulamadığımıza göre intikam konusu üzerine düşünmenizi öneririm. Aldığı bir intikamdan söz edemeyecek olan biri varsa içimizde muhakkak bir başkasına ait bir şeyler anlatacak durumdadır. Kabul ederseniz elinizi kaldırın. Evet, gördüğün gibi öneri çoğunlukla kabul edildi. Şimdi yine konumuza dönelim. Galina, hadi bakalım sıra sende. 6. Öykü. Muhalif eşi olan Galina, başkaları yüzünden nasıl vahşi bir biçimde cezalandırıldığını anlatıyor. Başıma gelen bu felakette aslında ben de tam olarak suçsuz sayılmam. Dost bulabileceğim yerde itimatsızlığım yüzünden düşman kazandım. Sonbaharın sonlarıydı. Slavik'e çalışma kampına gidiyordum. Hareket planına göre Slavik'in kampının bulunduğu Patma'ya giden Barashevo treninin kalkış saatinden 20 dakika önce istasyonda olması gereken Moskova Ekspresi 10 dakika röter yapmıştı. Genelde 20 dakika trene binmeyi ancak yetiyordu. En az 20 peron genişliğindeki asma köprüye çıkmak, oradan tekrar merdivenlerden inmek, oradan trenin kalktığı perona kadar tekrar birkaç yüz metre yürümek ve bizi esir kamplarına götürecek olan ve guguk kuşu diye anılan vagonların kalktığı yere yetişmek, hem de ağır yükle. 10 dakika içinde bütün bunları başarmak olanak dışıydı. Bu nedenle ne yapacağımı bilemez haldeydim. Ertesi sabah erken saatlerde Barashova'da olamazsam 3 gün ziyaret hakkım 2 güne inecekti. Belki de üçünü birden yasaklarlardı ve her şey bu 10 dakika yüzündendi. İnebildiğim kadar çabuk trenden indim ve fırladım. Sırt çantam sırtımı acıtıyor, elimdeki çantalar neredeyse kollarımı koparacak kadar ağırlık yapıyordu. Vücudumun bütün gözeneklerinden ter fışkırıyordu. Nefes nefeseydim. Köprünün ortasına geldiğimde guguk yavaş yavaş köprünün altından geçti. 3 vagon normal yolcular için ve yalnızca bir yönünde pencere olan bir vagonda sanıklar için. Çantaları elimden bıraktım, sırt çantasını indirdim ve ağlayarak olduğum yere çöktüm. Biraz sakinleştikten sonra çantaları tekrar toplayıp istasyonun önünden şoseye çıktım. Otostop yaparak Barashevo'ya gitmeyi deneyecektim. Trafik normaldi. Birkaç üstü örtülü araba önümden geçti. Sürücü yerinde nöbetçiler oturuyorlardı. Bu arabalar durmazlardı. Suçluları çalıştıkları yerlerden kamplarına geri götürüyorlardı. Birdenbire normal bir kamyon durdu önümde. Varillerle yüklüydü. Genç bir delikanlı olan şoför kafasını pencereden uzatarak yolculuk nereye diye sordu. Barashevo'ya dedim. Beni kamyonuna aldı. Yükümü arkaya koydum ve yola çıktık. Yolda giderken adamın devamlı çantalara baktığını fark ettim. Moskova'dan mı geliyorsun diye sordu. Evet, kara borsa yolculuğuna çıktın galiba dedi. İşte ben orada büyük bir yanlışlık yaptım. Gerçeği söyleseydim başıma hiçbir şey gelmeyecekti. Ama yabancı olduğumu söylemeye korktum. Şoförün ne düşüneceğini bilemedim. Bu nedenle de yalan söyledim. Evet, Moskova'da alışveriş yaptım. Orada yiyecek maddeleri çok daha iyi. Bana inanmış görünüyordu. Öyle dedi. Peki Barashova'da mı oturuyorsun? Evet dedim. Başka ne yanıt verebilirdim ki? Mordovya'da Barashova ve Patma'dan başka bir yer tanımıyordum ki. Bilmediğim bir şey daha vardı. Politik suçluların yattığı çalışma kampları olan her yerde, özellikle siyasi suçluların gönderildiği çalışma kamplarının bulunduğu her yerde olduğu gibi, Barashova'da da sadece bu hapishanelerde işleri olan kişiler otururlardı. Sen de orada mı çalışıyorsun yoksa sadece kocan mı? Kocam diye yanıt verdim ve böylece felaketime davetiye çıkarmış oldum. Her şey anlaşıldı madam, dedi delikanlı ve konuşmasını orada kesti. Nihayet sorularından kurtulduğum için rahatlamıştım. Ben düşüncelerimde Slavik'le tekrar görüşmenin hayalini yaşıyordum. Aşağı yukarı 2 saatlik ağır aksak bir yolculuktan sonra hava da iyice kararmıştı. Kamyon şoförü birdenbire tatlım dedi. Ben iyice yoruldum. Şimdi biraz dinleneceğiz. Burada arkadaşımda kalacağız. Odun deposunun bekçisidir. Korkma, yarın sabah seni Baraşova'ya götürürüm. Buna itiraz etmedim. Herhangi bir yerde nasıl olsa sabahlayacaktım. Şehirde veya yolda. Önemli olan kocamla görüşmemizin önüne bir engel çıkmamasıydı. Ahşap bir kulübenin önünde durduk. Etraf ıpsızdı. Arkadaşının doğru dürüst bir evde ailesiyle birlikte kaldığını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Sadece minnacık 2 oda vardı. Bir tanesi büro yerine kullanılıyordu. Bir masa, 2 sıra ve bir demir soba. Duvarlarda grafik desenler asılıydı. Daha ufak olan 2. odada sadece tahta bir kerevet vardı. Ama bunu daha sonra gördüm. Kolumdaki ve sırtımdaki çantalarımı bir köşeye koydum. Sobanın yakınındaki sıraya oturdum. Soğuktan donuyordum. Kamyonun içinde felaket bir esinti vardı. Bacaklarım donmuş gibiydi. Şoförün arkadaşını daha ilk bakışta beğenmedim. Tıraş olmamıştı. Elbiseleri pis ve yırtıktı. Şoför 2 şişe vodka koydu masanın üzerine ve yiyeceklerimizi bu madam Moskova'dan getirdi. Haydi koş güvercinim, o güzel yiyeceklerini çıkart bakalım dedi. Biraz salam, biraz peynir ve 3 portakal koydu masanın üzerine. Daha fazlasını veremem, kusura bakmayın. Çok teşekkürler, umarım diğer yönlerden daha cömertsindir dedi şoför. Onlar vodka içtiler, ben içmedim, çay istedim. Bekçi sobanın üstündeki çaydanlıktan bir bardak doldurarak bana verdi. O ikisi gevezelik ederken ben de düşüncelere daldım. İçime hiç de hayra yoramayacağım bir sıkıntı gelmişti. Kısa sürede o ikisi 1 şişeyi bitirdiler. Şoför, şimdi yatacağız, ondan sonra da 2. şişeye sıra gelecek dedi. Göreceksin bak Stepan, birazdan madam daha konuşkan ve verici olacak bize karşı. Ayağa kalktı, yan odayı ayıran kapıya gidip ayağı ile itti. Lütfen madam, yüksek sosyetede dendiği gibi s'il vous plaît. Size soyunmanızı ve uzanmanızı rica ediyorum. Ben oraya gidip kereveti görünce sordum. Peki siz nerede uyuyacaksınız? Yoksa yatacak başka yer daha mı var? Bu lükse ne gerek var? Biz bu işleri hep sırayla yaparız. Sen ilk değilsin diye yanıt verdi ve soyunmaya başladı. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Gördüğün gibi soyunuyorum. Bir kadının koynuna giyinik halde giremem ya. Bana doğru yaklaştı. Beni omuzlarımdan tutarak yatağa itti. Ağlayarak beni bırakması için yalvardım. Ama o gırtlağımı sıkarak dişlerinin arasından söylendi. Çeneni kapa ve rahat dur. Yoksa boynunu kırar ve parçalamam için seni ormandaki kurtlara atarım. Sesindeki vahşi nefret beni ürküttü. Hayatımda şimdiye kadar hiç böyle bir nefretle karşılaşmamıştım. Korkudan bağırmaya başladım. O da yastığı yüzüme bastırdı. Bana hızla sahip oldu. Adeta iğrenerek. Hemen sonra da giyindi ve kapıyı açarak seslendi. Stepan, benim işim tamam, sıra sende. Yataktan fırladım. Öteberimi toplarken haykırmaya başladım. Domuzlar, haydutlar, ahlaksızlar. Şoför kahkahalarla gülmeye başladı. Evet, haklısın, orospu, biz aynen böyleyiz. Senin kocan ve onun gibiler bize bunu çok sık hatırlattılar. Ama artık bunun habire hatırlatılmasından bıktık, tamam mı? Onu rahat bırak Kolya diye sözünü kesti Stepan. Onu sokağa çıkar. Biri alır yanına nasıl olsa. Bir gardiyanın karısının alt tarafını hiç canım çekmiyor bugün. Ama dikkat et, senin plakanı görmesin yoksa canımızı okur. Oldu ama önce onun yiyeceklerine el koyacağım. Ne de olsa onu karşılıksız becermedim. Orada büyük bir kayıtsızlık içinde durdum ve her şeyin ikiye paylaştırılmasını seyrettim. Bu bize, bu sayın gardiyan beye, bu bize, bu sayın gardiyan beye. Bir parça domuz yağı ve bir torba sarımsağı çantadan çıkarttı ve bana hayretle sordu. Neden domuz yağı, sarımsak götürüyorsun yanında? Bu nesnelerden orada dolu var. Eğer stok biterse tutukluların paketlerinden de alınabilir bunlar. Şimdi artık gözümde hiçbir şeyin önümü kalmamıştı ve gerçeği söyledim. Bu benim kocam için, o bir tutuklu. Ne, içeride mi yatıyor? Başımı salladım. O zaman sen bir gardiyan karısı değilsin. Kafamı 2 yana salladım. Kocan gerçekten tutuklu mu? Tekrar başımı eğdim. Peki neden bana Baraşova'da oturduğunu söyledin? Orada sadece gardiyanlar otururlar, biliyor musun? Böyle biri için daha az tehlike vardır diye düşündüm dedim. Kolya adlı şoför şaşkın halde başını 2 elinin arasına aldı. Ah seni aptal kız seni. Sen ne yaptın? Beni neye mecbur ettin? Bir tutuklunun karısını lekeledim. Bana doğru geldi, ellerini omuzlarına koydu ve gözlerimin içine baktı. Gözlerinde yaşlar parıldıyordu. Beni affet, beni affet lütfen. Aklımı sen karıştırdın. Senin de onlardan biri olduğuna inandım. Sırf hoşuma gittiği için yapmadım bu adiliği, inan. Hırsımdan, nefretimden sadece. Beni affedecek misin? Sarhoş olduğu için değil, pişmanlıktan ağlıyordu. O an kavradım. Bana yaptığı şey benim şahsıma yönelik değildi. O zaman korkunç bir şekilde hıçkırmaya başladım. Stepan ikimizi de sakinleştirmek için konuştu. Tamam çocuklar, büyük bir yanlış anlaşma var ortada. Sen de onu affet, yoksa kendini mahvedecek. Benim o çirkin sözlerimi de affet lütfen. İkisini de affettim ve bir süre önce ırzıma geçinen yatağa yıkılarak ağlaya ağlaya uykuya daldım. Ertesi günü Kolya beni hapishaneye kadar götürdü. Vedalaşırken de benden kocama bir şey söylemememi rica etti. Sen bunu kendin halletmelisin. Kocanı da neden bu olayla üzeceksin? Ve beni affettiğin için de sana teşekkür ederim. Tabii Slavia'ya hiçbir şey anlatmadım. 3 gün sonra hapishaneden ayrıldığımda Guguk'un kalkmasına daha çok vakit vardı. Ama baktım, Kolya orada. Sabahın ilk saatlerinden beri beni Patma'ya götürmek için bekliyordu. Böylece suçunun birazını affettirmek istiyordu. Galina'nın öyküsü içlerinde en çok Sina'yı etkiledi. Gözlerinin yaşını sildi. Kolya'ya en çok o acımıştı belli ki. İyi ki onu anladın ve affettin. Yoksa o zavallı kendine mutlaka kötü bir şeyler yapardı. Evet, ilk düşüncesi böyleydi zaten. Yolda Patma'ya doğru giderken bana söyledi. Ama en iyisi artık başka şeylerden bahsedelim. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Lütfen Olga, siz anlatın. 17. ayrımın sonu. Sayfa 189.